Ayrım 3. Anı, şiir, resimlerle Aşık Veysel'li yıllar. Veysel Kaymak. Sayfa 33. Veli Dayı. Veli Bozdoğan. Veli Dayı da aşağı gezilerinde zaman zaman arkadaşlık etmiştir. Arkadaşlıkları İbrahim ve Küçük Veysel gibi uzun süreli olmamıştır. Bunun bir nedeni de Aşık Veysel'in oğulları Ahmet ve Bahri'nin büyümüş olmalarıdır. Veli Dayı Aşık'ın ölümünden sonra yapılan anma toplantılarında gecelerde arkadaşlık anılarını ileri yaşına karşın zevkle anlatırdı. Veli Dayı ile ilgili bir anı. Köyde bir gün öğretmen arkadaşlarla birlikte Aşık Baba'yı davet ettik. Konuk olduğumuz eve doğru gidiyoruz. Veli Dayı da bir meydanda birkaç kişiyle birlikte oturuyor. Önlerinden giderken Veli Dayı ve yanındakilerden bir iki kişi peşimize takıldı. Bu durumdan biraz rahatsız olduk. Durumu ayaküstü aşağı da söyledik. Aşık hafif bir sesle "Para lafı açın, para lafı," dedi. Ben araya girerek arkadan gelenlerin duyacağı bir şekilde "Aşık baba okulun ihtiyaçları için para toplayacağız. Hele Almancası olanlardan daha çok alacağız." Benzeri laflar ettim. Köyde Almanya işçi olarak gidenler vardı. Veli Dayı'nın yeğeni de Almanya'da işçiydi. Bunun üzerine Veli Dayı ve birlikte peşimize takılanlar arkamızdan gelmekten vazgeçtiler. Atatürk'le görüşme. Aşık bir tarihte arkadaşı İbrahim'le köy köy, kent kent dolaşarak İstanbul'a varır. Radyo müdürü Cemil Bey'e İzmir'den bir tanıdığından mektup götürmüştür. Mesut Cemil Bey, Veysel'i radyoda bir programa çıkarır. Program öncesinde, iyi söyleyin, bütün dünya sizi dinleyecek diye açıklama yapar. Aşık dünyayı duyurmak için fazla bağırmak gerektiğini zannederek, türküsünü o şekilde okur. Mesut Cemil Bey, bir ara Aşık Veysel'e, "Hiç kendini sıkma, yalnız benim demem, öksürüp pıskırma, kelimeler açık olsun, en hafif bile söylesen duyulur," diye açıklama yapar. Aşık türküsünü çalıp söyler. Program çok güzel olmuştur. Dinleyenler beğenmiştir. Dinleyenler arasında Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Atatürk radyo evini arayarak "Onlar kimse bana gönderin" demektedir. O sırada Aşık Veysel'i İstanbul'da kapıcılık yapmakta olan Arap Kirli Mehmet Efendi radyodan alıp misafir olarak evine götürmüştür. Ertesi gün aşağı durumu anlatırlar. Mesut Cemil Bey Atatürk'ün yaveri Şükrü Bey'e bununla ilgili bir mektup yazar. Şükrü Bey'e ulaştıklarında Şükrü Bey onlara "O bir zevk zamanıydı. Malum ya şimdi çalışma zamanı. Haber vermeme imkan yoktur, veremem. Eğer yeniden hatırlayacak olursa çağırtırız," diye açıklama yapar. Görüşme gerçekleşemez. Aşık sırası geldiğinde bu anısını büyük bir hüzünle anlatır. Görüşmek mümkün olmadı diye üzülürdü. İsmet Paşa ile görüşüyor. Cahit Küley'i bir yazısında Aşık Veysel'i onurlu, dengeli, yaptığı işi iyi bilen bir kişilikteydi, çok saygındı. Ne para ne şöhret onun kişiliğini etkiledi diyerek İsmet Paşa'ya benzetir. Bu benzetme bizce de doğrudur. Aşık düşünce olarak gerçek Atatürkçü ve cumhuriyetçidir. İsmet Paşa ile görüşmesini, "Bayram kutlaması mı, başka bir tebrikleşme mi hatırlamıyorum. Halk kuyruğa girmiş, İsmet Paşa ile görüşüyordu. Biz de kuyruğa girdik. Görüşmemiz sırasında paşam Aşık Veysel diye tanıttılar. Paşa da "Yaba öyle mi?" dedi. İsmet Paşa ile görüşmemiz de böyle oldu diye anlatırdı. Gürsel Paşa ile görüşme. 1965'te Aşık Veysel oğlu Ahmet'le Ankara'ya gelir. Yanlarına Mustafa Timisi'yi de alarak Gürsel Paşa ile görüşmek için Çankaya çıkarlar. Paşa'nın genel sekreteri Nasır Zeytinoğlu'na görüşme isteklerini iletirler. Genel sekreter başlangıçta görüştürmek istemez. Ayrılırlarken Aşık Veysel ayak üzeri Zeytinoğlu'na bir köylünün diğerini suya götürüp susuz getirme öyküsünü anlatır. Sonunda da "işte biz de suya geldik, susuz gidiyoruz" der. Anlatılanlar Nasır Zeytinoğlu'nun hoşuna gider. "Bunları uygun bir zamanda paşaya anlatacağım. Sonucunu size bildiririm." diyerek adreslerini alıp konuklarını uğurlar. Kısa bir süre sonra paşa Aşık Veysel'i makamına kabul eder. Görüşme sırasında aşık, daha çok birlik, beraberlik, kardeşlik ve benzeri konularda yazmış olduğu şiirlerini okur. Aşık o günlerde Kızılay'da bulunan Büyük Sinema'da vereceği konsere Gürsel Paşa'yı davet eder. Paşa da konser günü Büyük Sinema'ya gelerek Veysel'i dinler. Bir görüşmede böyle noktalanmış olur. Aşık Veysel'in politik görüşü. Demokrat Parti'nin iktidar olduğu yıllarda zamanın Sivas valisi köye gelerek Veysel'den ve köyün ileri gelen bazı kişilerinden oylarını Demokrat Parti'ye vermelerini istemiş, bir anlamda baskı uygulamışsa da bunda etkili olamamıştır. Herkesin vatan cephesine geçtiği açıklanan bu dönemde Veysel ve köyün ileri gelen Cumhuriyet Halk Partilileri görüşlerini değiştirmezler. Hatta Aşık o günlere tepkisini ifade eden şöyle bir şiir de yazmıştır. Demokrasinin budur rejimi. Demokrasinin budur rejimi. Vatan milletindir, kim kovar kimi. Sıkma savcıları, kovma hakimi. Şekavet yok, adalet var bu yolda. Topkapı'da, Kayseri'de, Uşak'ta. Kimin hakkı vardır bu sefil halkta? Parmaklar oynuyor türlü nifakta. Selamet yok, felaket var bu yolda. Radyo denilen milletin malı. Neşriyatlar tarafsızca olmalı. Hakimiyet milletindir bilmeli. Esaret yok, hep millet var bu yolda. Manasız, mantıksız vatan cephesi. Vatan milletindir bu neyin nesi? Maksat Menderes'in seçim dalgası. Menderes yok, memleket var bu yolda. Milletsiz bir devlet yoktur, olamaz. Eğri bakan aradığın bulamaz. Hiçbir parti ebediyen kalamaz. Şikayet yok, nihayet var bu yolda. Veysel söyler ama duyulmaz sesi. Doğru söyleyene diyorlar asi. Böyle değil idi şu demokrasi. Tahkikat yok, hürriyet var bu yolda. Bu konuda benzer bir olay da Adalet Partisi'nin iktidar olduğu dönemde yaşanmıştır. Parti yetkililerince yurdun bazı yerlerinde bir dizi konser verdirileceği söylenerek Aşık Veysel Ankara'ya çağrılır. Ankara ve çevresinde bir iki yerde toplantılar yapılır. Aşık bakar ki toplantılarda Adalet Partisi'nin propagandası yapılıyor, bırakır köye geri döner. Kişiliği ve toplumculuğu. Aşık Veysel Atatürk devrimlerine, cumhuriyete gönülden bağlı, samimi, dürüst, hoşgörülü, şakacı bir insandır. Bütün bunların yanında önemli başka özellikleri de olan örnek bir insan. İlk dönemlerde şiirlerinde kaderci bir yaklaşım olsa bile zamanla kaderciliğe karşı düşünceler ileri sürer. Özel sohbetlerinde dile getirdiği bu düşüncelerden bazıları şöyle. Neden Ören Yurt'tan? Ören Yurt komşu Sünni köydür. Bizim köye kız yazmaz veya bir insanın katil olacağı alnına yazılmışsa katil oldu diye neden suçlanır benzeri örnekler verirdi. Veysel'in kişiliği de dünya görüşü de doğal olarak yaşadığı çağda ve ortamda oluşmuştur. Ayrıca bu olguda köy enstitülerinin büyük payı vardır. Ünlü yazar Yaşar Kemal'in bir yazısında belirttiği gibi Veysel yeni bir Veysel olduysa bu yıllarda oldu görüşü bizce de doğrudur. Yine Yaşar Kemal'in Veysel'in toplumculuğu konusundaki görüşü ise Veysel'in baş kaldırması alttan alta bir gülmedir. Belki de kendi kökenine aykırı da olsa, kendi kişiliğinin üstüne yürüyerek de olsa gerçekten bu kabul eden kişi gülerek, eğlenerek, öfkelenerek baş kaldırıyordu. Tıpkı köy kökenli bazı ozan ve yazarlar gibi, Tagore gibi, Balzac gibi. Aşık Veysel, Sivrihalı'nın da içinde bulunduğu Alevi Bektaşi köylerinin yer aldığı Emlak yöresinde doğup büyümüş, daha sonraki yıllarda ise arkadaşı İbrahim ile Küçük Veysel'le çoğu halk ozanları gibi Anadolu'yu adım adım gezip dolaşmıştır. Doğal olarak onun kişiliğinin oluşmasında, eserlerinin ortaya çıkışında bu kültürün önemli payı vardır. Yine Yaşar Kemal, ilk yıllarda Hasanoğlan'ı yapmanın, yaratmanın bir sevinç şakımasıydı. Veysel de bu şakımayı iliklerine kadar yaşadı. Ben Veysel'i o yıllarda tanıdım. Sevinçli bir şakımaydı. Karacaoğlan da böyle şakır mıydı diye sordum Veysel'e. Önce anlamaz gibi yaptı, sonra birden güldü. Karacaoğlan böyle şakıyamazdı. Onun Hasanoğlan'ı yoktu garibin dedi. Aşık Veysel halk evleriyle yakın ilişki kurar. Zaman zaman halk evlerinde konserler verir. Ayrıca Cumhuriyet'in aydınlanmacı kadrosu ile dostluk kurar. Bu dostlukları uzun yıllar sürer. Böylece karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bu konuyu Veysel'in bir şiirinde yer alan şu dörtlüğüyle bağlayalım. Kimi yaya, kimi atlı. Kimi uçar çift kanatlı. Dünya şirin, baldan tatlı. Eyvah, balığı tuzak atmış. Aşıklardan kimleri beğeniyordu? Aşıklardan en çok kimleri beğendiği sorulduğunda, çevre aşıklardan Aşık Veli'yi, Kemter'i, Agahi'yi, Pir Sultan Abdal'ı, sonra Yunus'u, Karacaoğlan'ı beğendiğini söylerdi. Zaten yukarıda isimleri sıralanan ozanlar, aşığın ilk çalıp söylemeye başladığı yıllarda şiirlerini içten ve severek seslendirdiği kişilerdi. Söz, zamanımızda yaşayan halk ozanlarına geldiğinde, her aşığın seveni dinleyeni olur. Bir bahçede çeşitli renkte ve tatlı meyve bulunur. Kimi tatlısını sever, kimi ekşisini. Onun için ben şu iyidir, bu kötüdür diyemem derdi. İlk yıllarda Mahsuni'nin plaklarını beğeniyle dinlerdi. Daha sonraları Mahsuni'nin eşiyle ilgili söylediği türkülerini, Mahsuni bu konuda ileri gitti. Ben, ailem, eşim kaçtığında zalim, kafir, yetim koydu kuzumu demekle yetindim diye eleştirirdi. Aslında aşığın ozanlarla ilgili bu ve benzer değerlendirmelerinde daha çok insanları kırmak istememesi gerçeği yatmaktadır. Tanıdığı ozanlar arasında doğal olarak beğendikleri ve beğenmedikleri vardır. Bunu bir anlamda anılardan ve bu konuda yazdığı şiirlerinden çıkarmak mümkün. Aşıklarla ilgili yazdığı şiirlerden biri şöyle. Aşıklar. Karadeniz gibi kükrer coşarsa, dalgası gelince yaman aşıklar. Hırs gelip de ayranlığı şişerse, kaybeder iradeyi dümen aşıklar. Ağzına geleni hemen atarlar. Ben aşığım diye çalım satarlar. Haram demez, helal demez yutarlar. Bibersiz, baharsız, çemen aşıklar. Karanlıkta ayna görse ay sanır. Üryada şarap içse mey sanır. Mezarlığa yol uğrasa köy sanır. Gözleri kararmış dümen aşıklar. İyi demez, kötü demez met eder. Bakarsın ki bir tel kırmış çat eder. Sorsan baksan aşka binmiş at ede, yorulup yollarda kalan aşıklar. Şehvetle aşıktır kıza geline. Arı olan tuz katar mı balına? İbrişimden nazik ipek teline, katarlar çeşitli yalan aşıklar. Kabını yumaya bulamaz karı. Hint'ten, Hindistan'dan bahseder yarı. Beğenmez topalı, bulamaz körü. İsterler bir kaşık yaman aşıklar. Asıl aşıkların arzu cemaldir. Arifler bilirler ehli kemaldir. Aşıklık bizlere yüzyıllık yoldur. Koşsak da peşinden hemen aşıklar. Aşıklar çoğaldı, sadık az kaldı. Fikreyle ey Veysel ne zaman geldi. Şiirde ne bir özet ne bir öz kaldı. Savurur denesiz saman aşıklar. Günlük yaşamı. Gözleri görmediğine göre aşık günlük yaşamını nasıl sürdürüyor, işlerini nasıl yapıyordu? Bu konuda gördüklerimi, bildiklerimi kısaca yazmak istiyorum. Bir takım şiirlerinde görülebilir ama konuşmalarında, sohbetlerinde yaşamından fazla şikayet etmez. Daha doğrusu sıkıntılarını sık sık gündeme getirmezdi. Hayat onun için de normal, medeni bir insanınki gibi doğal seyri içinde sürer giderdi. Yeri gelir, köye bir hizmet getirilmesi konusunda aracı olur ya da bir tanıdığının, dostunun işlerini takip ederdi. Boş zamanlarında evinde ziyaretine gelen konukları ile sohbet eder, gündemdeki konularla ilgili olarak söz düştüğünde görüşlerini büyük bir ağırbaşlılıkla açıklar, kendine laf atanlara, sataşanlara yine anlamlı yanıtlar verir, espriler yapardı. Konuklarını en iyi bir şekilde ağırlamaya, onları rahat ettirmeye çalışır, bütün bu konularda da üzerine düşeni en iyi, en doğru bir şekilde yerine getirirdi. Yemeğini çoğu zaman başka birilerinin yardımı olmadan yer, tuvalete kendi başına gider, günlük temizliğini kendi kendine yapardı. Sivri alanın taşlı topraklı, çamurlu dar sokaklarında yalnız başına dolaşır, ayağına çamur bulaştırmazdı. Yukarıda da anlatılmaya çalışıldığı gibi normal bir yaşam sürdürmeye özen gösterirdi. Göremediğinden fazla şikayetçi olmadığı gibi yeri gelir bununla ilgili espri yapar, kendi için yeter gayrı yumma gözün kör gibi der veya sırası gelince iki gözüm kör olsun benzeri yemin ederdi. Aşık olur, saz çalar, yanık türküler söylerdi. Kör olan Veysel değil. Mustafa Timisi'nin anlattığına göre Gürsel Paşa'yı ziyaretleri sırasında paşa Veysel'le bir hayli ilgilenir. Sohbet eder, şiirler dinler. Bunun üzerine de asıl kör olan bizlermişiz diye Veysel'le ilgili düşüncesini açıklar. Bütün bunlardan sonra hele Veysel'in hayatını tümüyle göz önüne getirdiğimizde paşaya katılıp kör olan Veysel değilmiş demek uygun düşmüyor mu? Şiirlerin yorumlanmasını nasıl buluyor? Şiirlerinin hafif müzik sanatçılarınca yorumlanmasını nasıl bulduğu sorulduğunda, bir elmayı kimi öyle yer, kimi komposta yapar, buğdaydan ekmek de yapılır, bulgur da, makarna da benzeri açıklamalar yapardı. Soyadı nereden geliyor? Aşık Veysel'le ilgili olarak düzenlenen bir toplantıda gençlerden biri soyadı nereden geliyor, Köroğlu'na, Dadaloğlu'na özenti var mı diye sormuştu. Köroğlu'na, Dadaloğlu'na bir özenti yoktur. Aşık Veysel'in ilk soyadı Ulu idi. Sonradan ne düşündü bilemiyoruz, bunu Şatıroğlu olarak değiştirdi. Soyadının aileden geldiği söylenebilir. Şiirlerini nasıl yazıyor? Öyle ya, gözleri görmediği ve okur yazar olmadığına göre şiirlerini nasıl yazıyor, aklında nasıl tutuyor? Bu konuda eşi Gülizar Ana'nın bir tespiti var. Gülizar Ana, Veysel şiir yazarken, daha çok geceleri, arının oğul verirken çıkardığı uğultu ya benzer bir şekilde mırıldandığını anlatırdı. Aşığın sazı için söylediği şu mısraları, "Sen petek misali Veysel de arı, inleşir beraber yapardık balı." Gülizar Ana'nın anlattıklarına denk düşmektedir. Veysel ilk yıllar bilinen deyimiyle usta malı çalıp söylemektedir. Daha sonraki yıllarda ise kendi deyimiyle dilinin bağı çözülmüş, usta malı çalıp söylemenin yanında kendi yazdığı şiirlerine de çokça yer vermiştir. Üstelik bu şiirlerine en uygun düşen havaları, besteler bulup çıkarmıştır. Bu aynı zamanda Aşık Veysel'in çok önemli bir özelliğidir. Okuduğu türkülerine uygun havalar bulur. Aşık'ın belleği bir hayli kuvvetlidir. Yıllar önce tanıştığı birini sonradan karşılaştığında sesinden tanıması gibi kulaktan öğrendiği yüzlerce şiiri de ezbere bilir. Çalar, söylerdi. Hele Sivriyalı'nın taşlı çamurlu sokaklarında yalnız başına dolaşıp ayağına çamur bulaştırmaması nasıl açıklanır? Bütün bunların yanıtı Veysel gönül gözüyle görüyordu olmalı. Mektupları. Aşık mektuplarını daha çok yakınlarına dikte ettirirdi. Bunların başında oğlu Bahri gelirdi. Birkaç kez de kendine gönderilen mektupların cevaplarını bana yazdırdı. Mektupları çoğunlukla kısa ve özdü. Söyleyeceklerini doğrudan açık bir şekilde ifade ederdi. İlave edilecek veya çıkarılacak bir cümle bulamazdınız. Bazı dostlarının mektuplarına cevaben yazdığı şiirleri de vardır. Bunlardan Profesör Doktor Fikret Arık'ın İngiltere'den hasta yatağında yazdığı mektuba karşılık yaktığı şiir önemlidir. Profesör Doktor Fikret Arık'ın İngiltere'de hasta yatağında Aşık Veysel'e yazdığı mektubundan bir bölüm. Ne oldu da bizim Fikret Hoca'ya beni arayıp sormaz diye sitem ettiğini ta uzaklardan duyar gibi oluyorum. Benim sevgili Veysel'im. Ne yapalım? Kara talih, kara yel gibi esti. Bir yıl önce beni bu diyarlara attı. Derdimize bir çare bulunur diye bıçak altına, ışık altına yata yata derdimize bir şifa aranır dururuz. Verse de, vermese de Tanrı'ya daima hamd ederiz. Sevdiğim, saydığım kardeşlerimin sesi, sözü bizi uzaktan uzağa avutur. Bu avulu diyarlarda, hele senin de işlerin Aşık Veysel, Anadolu toprağının kokusunu getirir ruhuma. Seni niye bu kadar severim? Yanık sesini ta içimde duyarım diye sorarım kendi kendime. Meğer sen Anadolu'nun bağrı yanık gönlü, sesi, sazıymışsın aziz aşığım. Meğer senin sesinde ve sazında inleyen, dile gelen benim çorak arı Sivas'ım. Şarkışlam, bütün ana yurdum imiş. 700 yıl önce yaşayan Ulu Yunus gibi halkın içinden ve halka ışık tutarsın. Hem de iyilik, medeniyet, ilerlik ışığı. Öyle uzun dolambaçlı kelam etmezsin. Çamlıbel suyu gibi serin, bir yudumda içilen bir dille sunarsın değişlerini. Aşığım sözü kesmek zor, hele gönülden gelirse. Çok kara ama günlerimin sonu iyi olur inşallah. Fakat bil ki sen bu yalnız, karanlık hastane odalarında bile beni sesinle, deyişlerinle umutlandırıyorsun. Sende buluyorum yurdumun havasını, yeleni umudunu, gücünü, çorak, çıplak, bozdağlı, boş ovalar, fakir köylerin zenginliğini, ahlak üstünlüğünü. Bütün çaresizliklerle savaşarak yaşama azmini. Sen bütün bunları kara toprakta ne ustaca ne içli anlattın. Tarım ekonomisinin bütün sırrını, ahlak ve geleneğini verdin o mısralarda. Veselciğim, yurdun kara toprakları daha çok veseller yetiştirsin. Kara talihler, ak karanlıklar ışık olsun. Bizden bir fidan, bir yeşillik, bir bağ kalsın. Hayırlı iş kalsın. İşte Tanrı emri bu değil mi? Sen bu emri ne güzel yerine getirdin. Bir damlacıkta ben de bu fakir millete borcumu ödeyebilseydim. Nasıl çırpındığıma sen şahitsin değil mi? Evet diyorsan hüküm müsterih ve memnundur. Haydi şarkışlalı hemşehrim, aziz dostum. Kemal Fikret Arı'yı hatırdan, gönülden, duandan eksik etme. Profesör Doktor Kemal Fikret Arık, Londra 1965. Aşık Veysel'in bu mektup üzerine dostu Fikret Arık için yazdığı şiir. Şiir 9 Ocak 1966 yılında Milliyet gazetesinde yayınlanmıştır. Şiirin tamamı şöyle. Yine mi ağladın kirpikler nemli? Yine mi ağladın kirpikler nemli? Dostum niçin giyinmişsin karalar? Çiğ düşmüş gül gibi yüzünden belli. Senin derdin şu sinemi yaralar. Aziz dostum, seni kimler ağlattı? Tecelli derdini derdime kattı. Yalan dünya niceleri aldattı. Kim bilir ki son mekanım nereler? Bu can bu cesete girelden beri, aldık başımıza türlü kederi. Çaresiz çekeriz ileri geri, vakit gelir tamam olur sıralar. Cefanın sefanın farkı yok bence. Eğer düşünürsek inceden ince, her ikisi son haddine varınca dümdüz olur iniş yokuş dereler. Mihneti dünyaya tahammül gerek. Gahi ağlayarak, gahi gülerek. Geçti günüm gözyaşları silerek. Veysel arar dertlerine çareler. Gün olur gül yüzlü yardan mektup alır, onu yanıtlar mektup adlı şiiriyle.